Ayrım 15. Görmek. José Saramago, sayfa 135. Belediye başkanı geri dönüp arabasını bıraktığı yere kadar yürüdü. Memnundu. Hiç olmazsa bir tek kişiyi uyarabilmişti. O adam o uyarıyı başkalarına aktarırsa çok yakında kent halkının tümü alarma geçip her türlü olasılığa hazır olarak bekler. Aklım başında değil galiba diye düşündü. O adamın kimseye bir şey söylemeyeceği kesin. Benim kadar şapşal değil o. Tamam, söz konusu olan şapşallık değil. O iş benim işim, onun değil. Ne olduğunu söyleyemedim bir tehdit algıladığıma göre. Onun bana önerdiğini yapmak. Yani eve gitmek doğru olacak. İnsanın bir başkasından iyi bir öğüt aldığı gün asla yitirilmiş bir gün sayılmaz. Arabasına bindi. Başkan yardımcısına belediyeye dönmeyeceğini bildirdi. Merkezde kentin doğu kesimine hizmet veren bir havaalanına giden metro istasyonuna yakın bir caddede oturuyordu. Cerrah olan karısı evde olmayacaktı. Bugün hastanede gece nöbeti vardı. İki çocuğuna gelince oğlan askerde, şimdi belki de kentin sınırını korumak için elinde ağır makinalı tüfek, boynunda gaz maskesi, nöbet bekleyen askerlerin arasında. Kız ise en önemli kentlerdeki, politik açıdan elbette, anıtsal binalara yerleşen uluslararası organizasyonlardan birinde sekreter ya da çevirmen olarak çalışıyor. Babasının yönetim kademesinde önemli bir yer tutmasının onun yükselmesinde etkisi olduğuna kuşku yok. Belediye başkanı yatağına yatmadı. Verilen en akıllıca öğütlerin bile en iyi olasılıkla ancak yarısının tutulduğu düşünecek olursa bunda şaşılacak bir şey yok. Yanında getirdiği belgeleri inceledi. Kimileri hakkında karar verdi, kimilerini de ikinci bir inceleme için ayırdı. Akşam yemeği vakti yaklaştığında mutfağa gitti, buzdolabını açtı ama iştahını kapartacak bir şey bulamadı. Karısı onu düşünmüştü. Açlıktan ölmesini istemiyordu elbette. Ama o gün sofrayı hazırlamak, yemeği ısıtmak, ardından bulaşığı yıkamak için insanüstü gayret gerekiyormuş gibi geldi ona. Lokantaya gitti. Oturdu. Servis beklerken karısına telefon etti. İşin nasıl gidiyor diye sordu ona. Fazla sorun yok. Ya sen? Sende ne var ne yok? Azıcık kaygılıyım. Durum ortada olduğu için bunun nedenini sormama gerek yok. Biraz farklı bir şey. Bir tür iç ürpertisi, bir gölge, kötü bir ön belirti gibi bir şey. Batıl inançların olmadığını sanıyordum. Bugünden yarına her şey değişebilir. Konuşan birinin sesini duyuyorum. Neredesin sen? Bir lokantada, sonra eve döneceğim ya da önce seni görmeye gelirim belki. Belediye başkanı olmak insanın önünde birçok kapının açılmasını sağlıyor. Belki ameliyatta olurum. Ameliyat zaman alır, bilirsin. Tamam, duruma bakarım, seni kucaklıyorum. Ben de ayrıca sana kocaman bir öpücük gönderiyorum. Garson yemeği getirdi. Buyurun başkan bey, afiyet olsun. Çatalı ağzına götürecekti ki bina bir patlamayla dipten yukarı sarsıldı. Bu arada camlar havada uçuşuyor, masalar, sandalyeler oraya buraya sıçılıyordu. İnsanlar çığlık atıyor, inliyordu. Kimi yaralanmış, kimi sarsıntıdan sersemlemişti ya da korkudan titriyordu. Belediye başkanının yüzü kanıyordu, bir cam parçası suratına gelmişti. Onları vuranın patlamanın yarattığı sarsıntı olduğuna kuşku yoktu. Patlama metro istasyonunda olmuş olsa gerek, dedi bir kadın, hıçkırarak yerinden kalkmaya çalışırken. Yarasının üzerine peçete bastıran başkan sokağa fırladı. Ayaklarının altında cam kırıkları gıcırdıyordu. Önünde sütun halinde yükselen kara bir duman vardı. Yangın çıkmış gibi geldi ona. Metro istasyonunu uçurdular diye düşündü. Yüzüne bastırdığı peçetenin hareketlerini kısıtladığını fark edince peçeteyi elinden atmıştı. Yanağından boynuna artık serbestçe akan kan gömleğinin yakasına yayılacaktı. Hala çalışıp çalışmadığını kendine sorarak acil servis numarasını tuşladı. Ama karşısına çıkan insanın sesindeki sinirlik haberin yayıldığını kanıtlıyordu. Ben belediye başkanıyım. Doğu kesiminde yerüstü metrosun ana istasyonunda bir bomba patladı. Hizmet verebilecek tüm birimleri, itfaiye, sivil korumayı, bulabilirsiniz izcileri, hasta bakıcıları, can kurtaranları, ilk yardım malzemelerini, elinizin altında ne varsa hemen buraya gönderin. Ha, bir şey daha, emekli polis memurlarından nerede olduğunu bildiklerinize de gelip yardım etmeleri için haber verin. İtfaiye zaten yolda başkan bey. Elimizden gelen her şeyi... Belediye başkanı konuşmayı kesip yeniden koşmaya başladı. Yanında başka insanlar koşuyor, daha hızlı olanlar onu geçiyordu. Başkanın bacakları kurşun gibi ağırdı. Ciğerleri iç bulandırıcı havayı içine almakta zorlanıyordu. Soluk borusunda hissettiği ağrı giderek şiddetleniyordu. İstasyon şimdi 50 metre kadar uzaktaydı ve kahverengi siyah alevlerle aydınlanan bir duman öfkeli bir burgu halinde göğe yükseliyordu. İçeride kaç öyle olabilir? Kim koydu o bombayı? Diye kendi kendine soruyordu başkan. İtfaiye arabalarının canavar düdükleri, yardıma koşanların değil, yardım isteyen insanların bunalımlı haykırışları artık çok yakından duyuluyor. O sesler giderek daha tiz çıkıyordu. Yardıma gelen araç gereç kısa süre sonra bir sokağın köşesinde belirecekti. İlk araç, belediye başkanı felaketi görmek için oraya koşanların arasından kendine yol açmaya çalışırken belirdi. "Ben belediye başkanıyım, geçmeme izin verin lütfen," diyordu. Bu sözleri yinelerken kendini gülünç hissediyordu. Çünkü başkan olmanın kendisine her kapıyı açmadığının bilincindeydi ve bu ona acı veriyordu. Başka örneklere başvurmamak için şunu söyleyelim. Hemen orada metronun içinde yaşam kapısı kendilerine bir daha açılmamak üzere kapanmış insanlar vardı. Birkaç dakika içinde yukarı doğru yükselen ve üst katları tehdit etmeye başlayacak olan yangının daha da yukarıları sarmaması için birer deliğe dönüşmüş kapılardan ve pencerelerden içeri basınçlı su sıkılmıştı. Başkan itfaiyecilerin başıyla konuştu. "Olup biten için ne düşünüyorsunuz komutan?" diye sordu. "Bundan daha beterini çok az gördüm. Hatta ortalıkta fosfor kokusu alıyorum." "Olamaz, söylemeyin bunu. Belki de yalnızca bir izlenimdir. Umarım yanılmışımdır." O anda bir televizyona ait röportaj arabası belirdi. Ardından başkaları, basına, radyoya ait arabalar da boy gösterdi. Belediye başkanı şimdi ışıldakların ve mikrofonların ortasında sorulan soruları yanıtlıyor. "Kaç ölü olduğunu düşünüyorsunuz? Şu anda elinizde hangi bilgiler var? Kaç kişi yandı? İstasyonun ne zaman yeniden devreye gireceğini düşünüyorsunuz? Saldırı kimin yaptığından şüphe ediyorsunuz? Patlama olmadan önce herhangi bir ihbar alındı mı? Saldırıya kim üstlendi ve istasyonun zamanında boşaltılması için ne gibi önlemler alındı? Bu patlamanın şu anda kentteki başkaldırı hareketine bağlı bir grup tarafından yapılmış bir eylem olduğunu düşünüyor musunuz? Daha başka benzeri saldırılar bekliyor musunuz? Belediye başkanı ve kentteki tek otorite olarak gerekli soruşturmalar yapabilmek için elinizde ne gibi olanaklar var?" Soru tufanı bittikten sonra belediye başkanı o durumda verebileceği tek yanıtı verdi. "Sorularınızdan bazıları benim uzmanlık alanımı aşıyor. Dolayısıyla onları yanıtlayamam. Bu arada hükümetin gecikmeden bir bildiri yayınlayacağını düşünüyorum. Öteki sorularınıza gelince, kurbanlara yardım etmek için elimizdeki olanaklardan sonuna kadar yararlanıyoruz. Onlara vaktinde ulaşabileceğimizi umarım. En azından bir bölümüne. İyi de sonuç olarak kaç ölü var?" diye üstledi bir gazeteci. "Bunun yanıtını o cehenneme girebildiğimizde verebiliriz ancak. O zamana dek bana öyle saçma sorular sormayın lütfen." Gazeteciler itiraz etti. Bu, haber ulaştırma görevini yapmakta olan medyanın hak ettiği bir davranış değildi ve kendilerine karşı saygılı davranılmasını hak ediyorlardı. Ne var ki başkan bu mesleksel dayanışma diskurunu daha yumurtanın içindeyken öldürdü. Bugün bir gazete kan banyosundan söz etme münasebetsizliğini gösterdi. O kan banyosu henüz gerçekleşmiş sayılmaz. Çünkü yanmış insanların kanı akmaz. Kömüre dönüşür onlar. Şimdi bırakın da geçeyim. Size söyleyecek başka bir şeyim yok. Somut bilgiler elde ettiğimiz zaman sizleri çağıracağız. İtiraz anlamına gelen genel bir homurdanma duyuldu. Arkadan bir yerden küçümseyici bir tümce geldi. Kendini ne sanıyor bu adam? Ama belediye başkanı bu kabalığın nereden ve kimden geldiğini öğrenmek için hiçbir çaba göstermedi. Şu son saatlerde o da aynı soruyu sormaktan kendini alıkoyamamıştı. Kendimi ne sanıyorum ben? 2 saat sonra yangının söndürüldüğü bildirildi. Küller kızgınlığını korumayı 2 saat daha sürdürdü ama kaç kişinin öldüğü hala saptanamıyordu. Ağır ve hafif 30-40 kadar yaralı patlamanın korkunç etkilerinden kurtulmuştu. Çünkü istasyondaki patlamanın meydana geldiği noktadan uzakta bulunuyorlardı. Bu kişiler hastaneye kaldırıldı. Belediye başkanı kömüre dönüşmüş son yangın kalıntıları bütünüyle soyuncaya kadar orada kaldı. İtfaiyecilerin komutanı yanına gelip, "Gidip dinlenin Sayın Başkan, işin geri kalanını bize bırakın ve yüzünüzdeki yarayı temizleyin. O yarayı burada neden kimsenin görmediğini anlayamıyorum," deyinceye kadar da ayrılmak istemedi. Önemli bir yara değil, görevler daha ağır yaralılarla ilgileniyordu. Sonra sordu, "Peki şimdi ne olacak?" "Şimdi kadavraları çıkarmaya çalışmamız gerekecek. Bazılarının uzuvları kopmuş, çoğu kömürleşmiş durumda olmalı. Bunu görmeye dayanabilir miyim bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla dayanamazsınız. Korkan tekiyim ben." "Bunun korkaklıkla ilgisi yok Sayın Başkan. Ben ilk defasında bayılmıştım." "Teşekkür ederim. Elinizden geleni yapın. Son kor parçasını da söndüreceğiz. Yani hiçbir şey yapmayacağız." "En azından siz burada olacaksınız." Başkan kan teri içinde yanağı patılaşmış kandan kapkara evine doğru zorlukla yollandı. Koşmuş olmaktan, sinirsel gerilimden, çok uzun süre ayakta kalmış olmaktan dolayı bedeninin her yeri ağrıyordu. Karısına telefon etmesine gerek yoktu. Telefonu çıkacak olan kişi ona kuşkusuz "Üzgünüm Sayın Başkan, doktor hanım ameliyatta, telefona gelemez." diyecekti. Evinin bulunduğu caddenin her iki tarafında insanlar pencerelerdeydi ama kimse onu tanımadı. Gerçek bir belediye başkanı resmi arabasının içinde yolculuk yapar, bir sekreter ona çantasını getirir, 3 koruma yol açar, Oysa şu karşıdan gelen adam pis ve ter kokan serserinin tekiydi. Neredeyse ağlayacak kadar üzgündü. Üstünü başını temizlesin diye kimsenin 5 kuruş sadaka bile veremeyeceği bir hayal etti. Asansörde gördüğü kapkara yüzü, bomba patladığı sırada istasyonun içinde bulunsaydı ne dert olacağını gösterdi ona. Ne dehşet, ne dehşet diye mırıldandı. Kapıyı titreyen elleriyle açtı ve banyoya yollandı. Aynalı dolaptan ilk yardım çantasını çıkardı. İçinde hidrofil pamuk, oksijenli su, iyotlu su, bir mikrop öldürücü, kendinden yapışkanlı büyük boy yara bantları vardı. Kendi kendine yüzüme mutlaka birkaç dikiş atılması gerek dedi. Gömleği baştan aşağı kana bulanmıştı. Düşündüğümden çok daha fazla kan akmış diye düşündü. Ceketini çıkardı, kravatını yapış yapış olan düğümünü güçlükle açtı. Gömleğini çıkardı, kalın panilası da kana bulanmıştı. Mutlaka yıkanmam, bir duş almam gerek ama yok olmaz, çılgınlık olur bu. Su yaranın sertleşmiş kabuğunu kaldırır. Kanama yeniden başlar dedi alçak sesle. Şey yapmak, evet şey gerek, ne yapmak gerek? O sözcük yolun üstünde birden belirmiş, ilerlemesini engelleyen ölü bir beden gibiydi. Anlamını bulması gerekiyordu, ölüyü kaldırması gerekiyordu. İtfaiyeciler ve yardımcı sivil savunma elemanları metro istasyonuna girdi. Sedyeleri getiriyorlar, ellerini eldivenler koruyor, çoğu şimdiye kadar yanlış bir bedene dokunmamış. Bunun ne kadar zor olduğunu şimdi anlayacaklar. Şey yapmak gerek. Banyodan çıktı, çalışma odasına gitti, masasına oturdu. Telefonu kaldırdı, özel bir numara tuşladı. Saat neredeyse sabahın 3'ü olmuş, bir ses yanıt verdi. İçişleri Bakanı'nın makamı, sizi dinliyorum. Ben başkentin belediye başkanıyım, bakanla konuşmak istiyordum, son derece acil. Evinde ise beni oraya bağlayın. Bir saniye lütfen, bir saniye, 2 dakika oldu. Alo Sayın Bakan. Birkaç saat önce Doğu kesimdeki metro istasyonunda bir bomba patladı. Kaç kişinin ölümüne neden olduğu hala bilinmiyor. Ama belirtiler sayının yüksek olacağını gösteriyor. Yaralı sayısı 30-40 kadar. Biliyorum. Sizi ancak şimdi aramamın nedeni şu ana kadar olay yerinde bulunmamdı. Çok iyi yapmışsınız. Belediye başkanı derin bir soluk alıp sordu. Bana söyleyecek bir şeyiniz yok mu Sayın Bakan? Ne demek istiyorsunuz? Bombayı kimin koyduğunu biliyor musunuz? Bu sorunun yanıtı bana göre çok açık. Boş oy veren dostlarınız doğrudan eyleme geçmeye karar verdi. Sanmıyorum. Sanın ya da sanmayın. Gerçek bu. Gerçek bu mu yoksa bu mu olacak? Nasıl isterseniz öyle anlayın. Sayın Bakan, burada olup biten şey iğrenç bir cinayet. Sanırım haklısınız. Bu tür olaylar genellikle böyle tanımlanır. Bombayı kim koydu Sayın Bakan? Sizin kafanız iyice karışmış görünüyor. Biraz dinlenmenizi öneririm size. Sabah olduğunda beni yine arayın ama saat 10'dan önce değil. Kim koydu o bombayı Sayın Bakan? Neyi ima ediyorsunuz? Soru sorudur Sayın Bakan, ima değil. Şu anda ikimizin de düşündüğü şeyi size söyleseydim, bir şey ima etmiş olurdum. Benim düşüncelerimin bir belediye başkanının düşünceleriyle çakışmasına olanak yok. Bu kez çakışıyor. Dikkat edin, çizmeyi aşmak üzeresiniz. Aşmak üzere değilim, aştım bile. Ne demek istiyorsunuz? Şu anda konuşmakta olduğum kişinin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğunu söylüyorum. Delisiniz siz. Öyle olmayı yeğlerdim. Bir hükümet üyesinden kuşkulanmaya cüret etmek asla duyulmuş bir şey değil bu. Sayın Bakan, şu andan itibaren ben bu kuşatılmış kentin belediye başkanı değilim artık. Bunu yarın yine konuşuruz. Şunu bilin ki, istifanızı hiçbir durum ve koşulda kabul etmiyorum. Görevimi bırakmamı kabul etmek zorundasınız. Öldüğümü varsayın. Bu durumda sizi hükümet adına uyarıyorum. Çok pişman olacaksınız. Ya da bu konuda suskunluğunuzu mutlaka olarak korumazsanız, pişman olmaya bile vakit bulamayacaksınız. Ayrıca öldüğümü varsayın dediğinize göre bunun sizin için fazla bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Bir insanın kendini bu kadar ölü hissedebileceği aklın ucundan geçmezdi. Hattın öteki ucundaki telefon kapandı. O ana kadar başkentin belediye başkanı olan adam yerinden kalkıp banyoya yöneldi. Soyunup duşun altına girdi. Sıcak su, kabuk tutmuş yarayı kısa sürede yumuşattı. Kan yeniden akmaya başladı. O sırada itfaiyeciler kömürleşmiş ilk cesede ulaşmışlardı. 15. ayrımın sonu, sayfa 143.